Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 4. ayrım. David, güzel ve güçlü makinalara karşı olan sevgisini büyük olasılıkla babasından miras almıştı. Ne yazık ki Clive Morgan, karısı ile birlikte yeni Ferrari arabasıyla bir geziden dönerken karanlık bir hemzemin geçitte bir yük treniyle çarpışmıştı. Trafik polisi yaptığı araştırmadan sonra arabanın kaza anında yaklaşık 200 kilometrelik bir hıza sahip olması gerektiğini belirtmişti. Clive Morgan ölmeden önce 11 yaşındaki oğlunun geleceğini en ince ayrıntısına kadar düşünmüş, ona mükemmel bir miras bırakmıştı. Çocuğu amca Paul Morgan vesayetine aldı ve David'in gelirleri çeşitli yatırımlarla garanti altına alınmış oldu. 18 yaşına bastığında yatırımların bir kısmının geliri kendisine ödenmeye başlamıştı ki bu para en azından çok iyi bir operatörün gelirine eşitti. Parayı aldığı gün ilk iş olarak eski yeşil MG arabasını yepyeni açık mavi bir Maserati ile değiştirdi. 23 yaşına bastığında Karoo'daki koyun çiftlikleri, Güneybatı Afrika ve Jabulani'deki sığır çiftliği ve Sabisent'teki av çiftliğinin sahipliği David'e geçti. Tüm bu çiftlikler güvenilir kahyalar ve işçiler tarafından yönetilmekteydi. 25 yaşına geldiğinde ise iki ayrı fonun gelirleri ile çeşitli tahviller, hisse senetleri, ofis ve süpermarket komplekslerine ve ayrıca bir de inşaat firmasına ait hisseler kendisine devredilmiş olacaktı. 30 yaşında yine bir öncekiler kadar gelir getiren ikinci grup hisse senetlerini ve 5 ayrı bloktan oluşan Morgan hisselerinin ilkini alacaktı. Bu yaştan sonra da 50 yaşına gelinceye kadar sürekli olarak her 5 yılda bir yine çeşitli Morgan yatırımlarına ait hisse senetleri David'e transfer edilecekti. Önünde böylece çok zengin bir yaşam uzandığını biliyor fakat bu kadar çok para nedense onu korkutuyor, adeta paradan kaçacak hale getiriyordu. Bu hiç kuşkusuz çok fazla yiyeceğin normal bir insanın bazı hallerde iştahını kaçırmasına benziyordu. David pürüzsüz asfalt yolda güneye doğru giderken lastiklerin sesini dinliyor ve düşünüyordu. Bu kadar çok para onun için adeta altından bir kafes anlamına geliyordu. Bu kafese girecek ve ağzını açmış olarak onu bekleyen, doymak bilmez Morgan İmparatorluğu'nun yumuşak bir bireyi olarak yaşamını sürdürecekti. Böyle bir yaşam tarzını düşünmek bile onu dehşete düşürüyordu. Başı da kötü ağrıyordu. Albay Nastus Naud ile viski yarışına çıkmanın cezasını birkaç saat boyunca çekecekti demek. Maserati'nin gaz pedalına biraz daha bastı. Sürat ve motor gücü ona bambaşka hisler veriyor, yüksek hızla araba kullanmanın tüm zevkini çıkarmak istiyordu. Saatlerle beraber kilometrelerde büyük bir hızla geçtiği eridi. Atlantik kıyılarında Clifton plajına bakan kayalıklar üzerine inşa edilmiş olan Mitzi'nin evine geldiğinde daha gün kararmamıştı. Mitzi'nin dairesi yine her zamanki gibi karmakarışıktı. Hiçbir şey değişmemişti. Genç kız her zaman evinde partiler verir, arkadaşlarını yedirip içirir ve eğlenmeleri için elinden geleni yapardı. Arkadaşları da bedava yer içer eğlenir ve olmadık rezaletler çıkarırlardı. David'in girdiği ilk odada erkek pijaması giymiş, siyah kıvırcık saçları dağılmış, baş parmağını ağzına almış uyumakta olan garip bir kız vardı. İkinci odada şansı biraz daha iyi gitti ve burasını boş bulunca sevindi. Fakat yatak yapılmamıştı, darmadağınıktı ve birinin aceleyle kahvaltı edip gittiği belliydi. Yandaki masanın üzerinde içinde yumurta kalıntıları bulunan tabaklar vardı. David valizini yatağın üzerine attı ve açarak mayosunu çıkardı. Hemen soyunup mayosunu giydi ve kumlara inen basamakları atlayarak plaja indi. Çevresine bakınıp kimsenin olmadığını görünce önce yavaş yavaş koşmaya başladı. Sonra sanki arkasından biri kovalıyormuş gibi hızını arttırdı. Plajın sonundaki kayalıklara geldiğinde bir süre durup dinlendi. Derin nefesler alıp verdi ve sonra kendini dalgaların arasına attı. Soğuk su ona çok iyi gelmişti. Uzun kulaçlarla bir süre yüzdü ve Bakoven noktasındaki yosunlara kadar geldi. Denizden çıktığında yüzü mavileşmişti ve titriyordu. Oldukça üşümüştü ama kendini şimdi çok daha iyi hissediyordu ve hızlı adımlarla Mitzi'nin evine doğru yürürken yavaş yavaş ısınmaya başladı. Banyoda bir duş yapmadan önce sağda solda atılmış birkaç kadın iç çamaşırını toparlayıp kenara koymak zorunda kaldı. Küvete sıcak su doldurup bir süre içinde kalmanın iyi olacağını düşündü ve musluğu açtı. Su iyice dolduğunda küvete girmek üzereydi ki evin kapısı birden açıldı ve Mitzi rüzgar gibi içeriye daldı. Genç kız odaların kapılarına vuruyor ve "Neredesin savaşçı?" diye bağırıyordu. "Garajda arabanı gördüm. Burada olduğunu biliyorum. Ses ver bana. Neredesin?" David güldü ve başını sallayıp "Buradayım hayatım." diye seslendi. Mitzi anında banyoya dalmış ve gülerek ona bakmaya başlamıştı. David de kendini tutamadı ve bir kahkaha attı. Mitzi yine kilo almış ve zaten büyük olan göğüsleri kırmızı süveterinin altına sığmayacak kadar şişmişler ve şekilsizleşmişlerdi. Gözlük takmama inadından vazgeçmiş, miyopluğunun etkisini azaltmak için küçük burnunun üzerine bir gözlük takmıştı. Saçları da yine her zamanki gibi darmadağınıktı. Hemen koşup David'in sabunlu vücuduna sarıldı ve "Ne kadar yakışıklısın" diyerek onu öptü. Kırmızı süveteri sabun köpüğü içinde kalmıştı. "İçki mi istersin, kahve mi?" David alkolün sözünü bile etmek istemiyordu o anda. "Kahve getir, daha iyi hayatım." Genç kız porselen bir fincana kahve koyup getirdi ve sonra tuvalet sandalyesine oturdu. "Haydi şimdi bana her şeyi anlat bakalım." Onlar orada çeşitli konularda konuşur ve tartışırlarken bir süre sonra banyonun kapısı açıldı ve David'in ilk girdiği odada baş parmağı ağzında olduğu halde uyumakta olan genç kız uykulu gözlerle içeriye girip şaşkın bir ifadeyle onlara baktı. Mitzi, "Günaydın. Bak, bu benim kuzenim David," dedi. "Ne kadar yakışıklı değil mi?" Sonra David'e döndü ve "David, bu küçük hanım arkadaşım Liz," diyerek onları tanıştırdı. Liz, hiçbir şey söylemeden banyodaki çamaşır sepetinin üzerine oturdu ve garip bir ifadeyle gözlerini hiç ayırmadan David'i süzmeye başladı. Mitzi bir kahkaha attı ve "Hey, küçük hanım, onu yiyeceksin neredeyse. İşin yok mu senin?" diye bağırdı. Liz birden uykudan uyanır gibi başını oynattı ve güldü. Fakat öylesine sessiz ve havai bir kızdı ki bir süre sonra onun varlığını unuttular ve yine konuşmaya başladılar. Mitzi, "Babam sabırsızlıkla seni bekliyordu," dedi. "Cumartesi akşam yemeğini onlarla birlikte yedim. Senin isminden kaç kez söz etti unuttum. Adını ağzından düşürmüyor. Senin üst katta koyu renk giysiler içinde oturacağını, pazartesi sabahı toplantılara katılacağını düşünmek garibime gidiyor doğrusu." David hiçbir şey söylemeden birden ayağa kalktı ve köpüklerle kaplı çıplak vücudunu onlardan gizlemeye gerek duymadan kasıklarını yıkamaya başladı. İki genç kız sessizce onu izliyorlardı. Liz'in gözleri şaşkınlıkla açılmıştı. David birkaç saniye sonra suları kenarlara sıçratarak tekrar küvetin içine oturdu. "Gitmiyorum," dedi. Banyo odasında derin bir sessizlik oldu. Sonra Mitzi ürkek bir ifadeyle "Ne demek istiyorsun sen?" diye sordu. "Gitmiyor musun?" "Gitmiyorum işte. Morgan grubuna gitmiyorum." "Ama gitmek zorundasın David." "Neden?" "Nedeni var mı? Babama hava kuvvetlerindeki görevim bittiği zaman geleceğim diye söz vermedin mi?" David inatçı bir tavırla "Hayır" diyerek başını salladı. "Ben hiç kimseye söz filan vermedim. Baban kendi kendine söz verdi, o kadar. Biraz önce söylediğin gibi pazartesi sabahları resmi giysilerle toplantılara katılmak benim harcım değil. Bunu yapamayacağımı biliyordum zaten." Mitzi şoktan kurtulmuş kendini toparlamıştı. Önce kıpkırmızı olan yanakları şimdi pembe bir renk almıştı. "Peki ama ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu. "Henüz bilmiyorum ama başkalarının işlerini görmek istemiyorum. Morgan grubu bensiz de yapabilir. Orası büyük babamın, babamın ve Paul amcamın bir eseri. Benim için fazla büyük ve soğuk." Mitzi onun bu isyanı karşısında birden heyecanlanmış, her dediğine başını sallayarak onayladığını belirtmeye başlamıştı. David isyan bayrağını açmıştı. "Yolumu kendim bulacağım," diye devam etti. "Yaşam sadece böyle yerlerde çalışmak değildir. Bundan daha fazla bir şeyler olmalı yaşamın içinde." Mitzi birden yine başını sallarken burnunun üzerindeki gözlüğünü düşürecekti. "Sen onlara benzemiyorsun David," diye onayladı onu. "Sen o yönetim bürolarında benliğini yitirir ölürsün." "Aradığımı bulmak zorundayım Mitzi. Bulmak istediğim şey oralarda bir yerlerde olmalı." David bunu söyledikten sonra üzerindeki suları saçarak banyo küvetinden çıktı. Vücudu suyun sıcak etkisiyle kıpkırmızı olmuştu. Delikanlı üzerine bir gömlek ve pantolon geçirdikten sonra iki kız da arkasında olduğu halde yatak odasına gitti. Orada o konuşup isyanını haykırmayı sürdürürken kızlar da başları ile onu onaylıyorlardı. Mitzi en sonunda dayanamadı ve merakla "Peki ama babama ne diyeceksin?" diye sordu. Bu soru David'i birden susturmuş ve genç adam göğsünün kılları ile oynayarak düşünmeye başlamıştı. Kızlar da merak içinde onun bu konuda ne diyeceğini bekliyorlardı. Mitzi, "Seni kolay bırakacağını sanmıyorum," diye devam etti. Hayır efendim, seninle sonuna kadar mücadele edecektir. Bilirsin onu. David birden cesaretinin kırılır gibi olduğunu hissetti. Fakat mağlup olmayacaktı. İnatla başını salladı ve ona bir kez söyledim dedi. Tekrar söylememe gerek yok. Yani hiçbir şey söylemeden ortadan kaybolacak mısın? Hayır, ortadan kaybolmayacağım. David bunu söylerken masanın üzerinde içinde birkaç kredi kartı bulunan cüzdanına uzandı. Ben sadece kendi geleceğimi başkasına ipotek etmeyeceğim. Buna hakkım olduğunu söyleyeceğim. Birden telefona gitti ve bir numara çevirmeye başladı. Mitzi dayanamadı. Nereye telefon ediyorsun? Hava yollarına. Peki nereye gitmeyi düşünüyorsun? Yer bulacağım ilk uçak nereye uçarsa oraya. Seni destekleyeceğim savaşçı. Mitzi onun tarafında olduğunu açıkça belli etmişti. Doğruyu yaptığına inanıyorum. Tabii doğruyu yapıyorum. İnsan olanakları yeterli ise istediğini yapabilmeli. Gerisi vız gelir bana. Siyah saçlı kız Liz ilk kez boğuk bir sesle konuştu ve gözleriyle David'e yercesine bakarak ''Beni de alsana yakışıklı'' dedi. David elinde telefon arızası olduğu halde gülümseyerek ona baktı. Bu genç kızın ilk işaretinde peşinden geleceğine emindi. Genç adam Schiphol Havaalanı'nın geliş salonu kapısından çıktı ve çevresindeki kalabalığa baktı. Birden birisi koluna dokundu ve başını çevirince uzun boylu, çerçevesiz gözlük takmış bir adamın kendisine gülümseyerek baktığını gördü. ''Bay David Morgan'sınız değil mi efendim?'' David'in sessizce baktığını gören adam ''Ben Holland and Indonesian Stevedoring firmasından Frederick Van Gentem'' diye devam etti. ''Morgan gemiciliğin Hollanda temsilciliğini yapıyoruz burada. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum.'' David kendi kendine ''Hay Allah şu işe bak'' diye fısıldadı. ''Efendim bir şey mi söylediniz?'' David onun uzattığı eli sıkarken başını salladı ve ''Hayır, hayır'' dedi. ''Ben de memnun oldum.'' Van Gent cebinden iki kağıt parçası çıkarıp ona uzattı ve ''Sizin için iki telex mesajı geldi'' diye konuştu. ''Amsterdam'dan size bunları vermek için özel olarak geldim havaalanına.'' İlk mesaj kendisini destekleyeceğini söylemiş olan Mitzi'dendi. Genç kız ''Yerini söylemem için baskı yaptılar. Aslan gibi cesur ol. Kartal kadar hür ol, istediğini yap'' diyordu. David başını salladı ve ''Hain piç kurusu'' diyerek ikinci mesajı okudu. ''Kuşkularını anlıyor ve seni mazur görüyorum. Bir süre sonra görevine döneceğine eminim. Buradaki yerin her zaman açık. Sevgiler, Paul Morgan.'' David her iki mesajı da katlayıp cebine koyarken ''Kurnaz ihtiyar'' diye söylendi. ''Bir yanıt verecek misiniz Bay Morgan?'' ''Hayır, teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet edip geldiniz. Size tekrar teşekkür ederim.'' ''Rica ederim Bay Morgan. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Size nasıl yardımcı olabilirim acaba?'' David başını salladı ve onun elini sıkarak hiçbir şey istemediğini söyleyince Hollandalı hafifçe eğilip onu selamlamış ve ayrılmıştı. Genç adam çevresine bakındı ve istediği yeri görünce Avis otomobil kiralama firmasının kontuarına doğru yürüdü. Kontuarın arkasındaki kız bembeyaz dişlerini göstererek gülümsedi. ''Buyurun efendim, iyi akşamlar.'' David cüzdanından çıkardığı Avis kredi kartını ona uzattı. ''Şöyle biraz hızlıca koşan bir şey istiyorum. Tamam mı güzel hanım?'' Açık tenli sarı saçlı güzel kız gülümsemesini sürdürerek ''Bakalım elimizde neler var?'' diye konuştu. ''Evet, bir tane Mustang Mach 1 beklemede. Ne dersiniz?'' David başını salladı ve ''Harika'' dedi. ''Çok güzel. Severim o arabaları zaten.'' Genç kız araba kiralama formunu doldururken ''Amsterdam'a ilk kez mi geliyorsunuz efendim?'' diye sordu. ''Evet, bana Amsterdam'ın Avrupa'nın en hareketli kentlerinden biri olduğunu söylemişlerdi. Doğru mu bu?'' Avis'in memuru ''Nereye gideceğinizi biliyorsanız eğlenirsiniz'' diye fısıldadı. David fırsatı kaçırmamış ve ''Bana böyle yerleri gösterebilir misiniz acaba?'' diye sormuştu hemen. Genç kız yanıt vermeden onun yüzüne baktı ve değerlendirmesini yaptıktan sonra başını eğip tekrar formu doldurmaya başladı. ''İşini bitirip lütfen şurasını imzalar mısınız efendim? Hesabınızdan ödeme yapılacaktır.'' dedikten sonra sesini alçalttı ve ''Kiralama kontratı konusunda anlamadığınız bir şey olursa beni bu numarada bulabilirsiniz. İsmim Cilda.'' diye fısıldadı. Ama çalışma saati bittikten sonra. Cilda işten çıkışında üç arkadaşı ile bir süre kanal kenarında yürüdükten sonra evinin önüne gelip onlardan ayrılmış ve kızlar David'in de onunla birlikte valizi elinde olduğu halde binaya girdiğini görünce hiç şaşırmamışlardı. Cilda onu birkaç diskotek ve birahaneye götürdü ki oralarda da insanlar daha çok guru felsefesi ve devrimler konusunda konuşuyor, tartışıyorlardı. Gilda ile beraber olduğu iki gün David üzerinde hiçbir etki yapmamıştı. Hollandalı genç kız güzeldi ama fazla zeki olmadığı belliydi. Birkaç gün içinde diğer bazı kişilerle de tanışıp görüştükten, Amsterdam'ın dünyanın en müsamahakar polisine sahip bir kent olduğunu duyup, buraya üşüşen gençleri inceledikten sonra buranın kendisine yaramayacağını anlamıştı. Buraya gelen gençlerin büyük çoğunluğu topluma baş kaldırmış ve kendilerine aynı kafada arkadaş arayan insanlardı. Ayrıca Afrika güneşine alışık olan insanlar için bu tür ülkeler gereğinden fazla soğuk oluyorlardı. Gilda ondan ayrılıp veda ederken hiçbir heyecan ya da üzüntü emaresi göstermemiş, her şeyi doğal karşılamıştı. David, Hollandalı genç kızdan ayrıldıktan sonra gazı kökleyip güneye doğru yol almaya başladı. Belçika'nın Namur kentine girmek üzereyken yolun kenarında genç bir kızın durduğunu gördü. Hava soğuk olmasına rağmen genç kızın bacakları kısa kot pantolonunun içinde sımsıcak ve harika görünüyorlardı. Arabanın yaklaştığını görünce başını arkaya atarak sarı saçlarını dağıtmış ve baş parmağını kaldırıp otostop yapmak istediğini belirtmişti. David birden gaz kesti ve frenlere tüm gücüyle basarak tekerleklerin gıcırtısıyla aniden durdu. Fakat genç kız arkada kalmıştı. Geri vitese taktı ve onun yanına kadar gitti. Kızın yüzünden Slav ırkına mensup olduğu anlaşılıyordu ve beyaza yakın sarı saçları kalın bir örgü halinde sırtına uzanmaktaydı. David onun 19 yaşında olduğunu tahmin etti. Arabanın penceresinden başını uzatıp İngilizce biliyor musunuz diye sordu. Genç kızın göğüs uçları soğuktan kas kata olmuş, ince gömleğinden fırlayacakmış gibi duruyorlardı. Kız hayır diye yanıt verdi. Ama Amerikanca konuşurum, kabul mü? David kabul diyerek sağ kapıyı açtı. Kız küçük valizini ve tomar halindeki uyku tulumunu arabanın arka koltuğuna fırlattı ve oturdu. İsmim Philly, ben de David. Gösteri dünyasından mısın? David şaşırmıştı. Hay Allah dedi, bu da nereden çıktı şimdi? Bu araba, yüzün, giysilerin... David güldü. Araba kiralık, giysileri çaldım, yüzüme de maske taktım. Genç kız bir kahkaha attı ve komik adamsın dedikten sonra koltukta kıvrıldı ve başını arkaya atıp hemen uykuya daldı. David arabayı gazladı ve bir süre sonra Arden dağlarının başladığı bir köyde durup taze ekmek, soğuk et ve bir şişede Meurthe Chandon şampanyası aldı. Arabaya geri döndüğünde Philly uyanmıştı. Aç mısın? Genç kız gerindi ve tabii hem de çok açım diye yanıt verdi. David bir orman yolu bulup daldı ve bir süre gittikten sonra orman loşluğunun, güneşin ağaçlar arasından sızan ışınları ile aydınlanmış bir düzlüğünde arabayı durdurdu. Philly hemen arabadan atlamış ve çevresine bir göz attıktan sonra ''Mükemmel, David, harika bir yer burası.'' diye bağırmıştı. David karton bardaklara şampanya koyup eti dilimler halinde keserken genç kız da ekmeği küçük parçalara ayırdı, yerde yatmış duran bir ağaç kütüğünün üzerinde yan yana oturdular ve yemeklerini yemeye başladılar. Ne kadar sessiz ve sakin bir yer, sanki buralarda hiç savaş olmamış, insanlar öldürülmemiş gibi. Burası Almanların son savaşlarını verdikleri yerlerden biridir, bunu biliyor muydun? Philly ağzındaki lokmayı yuttuktan sonra Henry Fonda ve Robert Ryan'ın bu konuyla ilgili bir filmlerini görmüştüm dedi. Korkunç bir şeydi. David, korkunç ölümlerin olduğu bu yerde hiç olmazsa biz güzel şeyler yapmalıyız diyerek onun yüzüne baktı. Genç kız lokmasını yuttu, şampanyadan bir yudum aldı ve sonra birden ayağa kalktı ve arabaya gitti. Birkaç saniye sonra arabadan uyku tulumunu çıkarmış ve yaprakların üzerine sermişti. David'in yüzüne baktı ve bazı şeyler konuşmak bazı şeyler de yapmak içindir diyerek gülümsedi. Paris'te birlikte geçirdikleri birkaç gün oldukça güzeldi ve birbirlerinden hoşlandıkları belli oluyordu. Saint-Lazare garı civarında küçük bir pansiyon odası bulmuşlar. İlk günü Concorde'dan Eto'o ile Eiffel Kulesi'nden Notre Dame Kilisesi'ne kadar pek çok yer gezmişlerdi. Son gün küçük bir kafenin terasında yemek yerlerken nedense ikisi de suskundu ve sanki her şeyin bittiğini hisseder gibiydiler. Artık konuşacak bir şey bulamıyorlardı. Buna rağmen o gece de beraber oldular ve seviştiler. Ama sabahleyin David duştan çıktığında genç kız yatakta doğrulup oturdu ve ''Gitme zamanı geldi değil mi?'' dedi. Aslında bu bir soru değil, doğrudan doğruya bir teklif gibiydi ve yanıt gerektirmiyordu. David hiç sesini çıkarmadan cüzdanından biraz para çıkarıp masanın üzerine koydu ve ''Benden birkaç hediye alırsın, ben aşağıda oda hesabını öderim.'' dedikten sonra valizini aldı ve ''Kendine dikkat et.'' diyerek odadan çıktı. Paris için bu kadarı yeterdi. David güneşin bol olduğu güneye yöneldi. Fontainebleau kavşağına gelmeden önce hava simsiyah bulutlarla kaplanmış ve yağmur başlamıştı. David bu tür sağanak yağmurların sadece tropik iklimlerde yağdığını sanmakla yanılmıştı. Yağmur bardaktan boşalırcasına yağıyor, arabanın ön cam silecekleri adeta silmeye yetişemiyorlardı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 34. Devamı 5. ayrımda.